Herkese merhaba. Nuri Bilge Ceylan'ın ardından Marvel Sinematik Evreni konuşabilen yegane podcast Farklı Evren'e hoş geldiniz. Ben Berke, bugün mikrofonun başında tek başımayım ve birazcık Loki dizisinin ikinci sezonunun gelişini de bahane ederek Loki ilk sezon nasıldı ve bu Marvel dizi evreni nerelere gidiyor bununla ilgili konuşmak, dertleşmek istedim aslında. Çünkü Marvel'a olan ilgi azalmış durumda. Bu benim tarafımda da böyle. Haklı sebepleri de var. Hani Marvel dizilerine olan ilgi neden azaldı? Ben yine de hala neden dönüp Loki 1. sezonu izledim? Ve size de izlemeyi tavsiye eder miyim? Gerçekten vaktinizi ayıracağınızı değecek bir iş olmuş mu? Bu şekilde birazcık konuşmak istiyorum. Şimdi aslında dizilere ben çok heyecanlıydım. Hatta dönüp Farklı Evren Podcast'ın sayfasını şöyle bir aşağı scrollarsanız göreceksiniz ki WandaVision'a bölüm incelemeleri yaparak başlamışım Marvel dizileri hakkında konuşmaya. Sonrasında da işte Falcon hakkında tek bir bölüm falan derken en son Miss Marvel bir potansiyel nasıl mahvedilir başlığıyla yayınlamışım. Giderek düşen bir ivmesi var Marvel dizilerinin. Fakat bu başta böyle değildi. Başta bu ivme yüksekti. Neden? Çünkü aslında diziler genel olarak bizim küçükken hayran olduğumuz çizgi roman atmosferini yaşatmak, ekrana aktarmak için oldukça uygun. Birkaç sebebi var bunun. Bir tanesi diziler süper kahraman işlerine biraz daha uygun gibi geliyor. Hem hani arkası yarıncılık var, hem hikayeyi yayarak anlatmak özellikle de çok karakter olduğu zaman yapımcıların da işini kolaylaştırıyor. Filmlerde bazı şeyler kırpılarak hikayeyi tökezletebiliyorlar. Diziler bunun tersi bize daha böyle açıklayıcı, daha mantık hatalarını azaltabilecek bir izleme deneyimi sunma şansı tanıyor aslında. Tabii bunu Marvel kullanabildi mi? Orası ayrı bir soru işareti. İkincisi ise diziler karakterlerin solo hikayelerini görmemizi sağlıyor. Yani mesela çizgi romanlarda işte Avengers çizgi romanı vardır ama o hafta aynı anda o karakterlerin kendi serileri de yayınlanıyordur. Veya mesela çeşitli eventler oluyordur. Bu bizim Avengers filmlerinde gördüğümüz gibi bütün karakterlerin toplandığı, atıyorum işte Civil War gibi bir hikaye akışı vardır. Bu Civil War 6 sayı sürse de ona paralel Hawkeye'in, Spider-Man'in o sırada neler yaşadığını anlatan seriler dönüyordur. Dizilerde bunu yaşatabilmek için çok iyi bir fırsat aslında. Ve Marvel kendi dizilerini, yani artık Marvel Studios'un yapacağı dizileri tam olarak pandemi sonrasında ve de bu sırada dijital platformların da patladığı süreçte yapmaya başladı. Biz pandemi öncesinde en son Spider-Man Far From Home'u izledik. Bu da Endgame sonrası ilk filmdi zaten. Sonrasında bir 2 yıllık ara var Marvel'a. Bu şu açıdan çok iyiydi. Dinlendik ve gerçekten Marvel'a acıktık. Çünkü Infinity War ve Endgame derken Marvel'a acayip doymuştuk. Oradan seri üretimine devam etseler sıkılırdık. O sırada zaten pandemi patladı ve Black Widow da vizyona giremedi. Disney Plus'a geldi. Zaten o da çok Black Widow'un legacy'sine hiç yarışır bir film değildi maalesef. Neyse, sonra ilk gerçek ciddi Marvel işi yine sinema filmi bütçesinde yapılan WandaVision oluyordu. Ve WandaVision'la birlikte biz artık bu girdiğimiz, biliyorsunuz Marvel'ın bu Thanos'lu ilk etabına Infinity Saga deniyor. İkinci etabına ise Multiverse Saga deniyor. Bu Multiverse Saga ile ilgili bir şeyler duyabileceğimizi, onunla ilgili duyamasak bile Wanda aslında bir mutant olduğu için ve bu sırada Marvel'da Fox'tan direkt Disney Fox'u satın alıp mutant kelimesinin de haklarını alabildiği için mutantlara dair bir şeyler duyabileceğimizi falan düşünüyorduk. Ve birazcık daha böyle şu an işte Marvel'a olan ilgi azaldıkça sadece Marvel fanları bazı filmleri coşkuyla bekleyip teori üretirken o zaman çeper biraz daha genişti. Marvel'ı göz ucuyla takip edenler, süper kahraman işlerini göz ucuyla takip edenler de bu heyecanı yaşıyordu. Fanlar zaten deliriyordu. Herkes bir teori üretiyordu. Ben dahil, yani o zamanki podcastlerde WandaVision teorileri diye bir şeyler yapmışlığım da var. Bir yandan WandaVision'ın anlatımı da çok ilginçti. Her bölümde o dönemin sitcomlarını görüyorduk ve işte bir sonraki bölümde 10 yıl sonraya gidiyordu. O döneme ait bir sitcom görünüyordu. İnanılmaz bir prodüksiyon. Çok ilginç bir anlatım şekli. Ve bunu yaparken de işte çeşitli teorileri veya geleceğe dair çeşitli villainları görme fırsatı sunacaktı bize. Fakat beklendiği gibi olmadı. Evet, prodüksiyon, akış falan güzeldi ama genel olarak bütün teorileri sildi attı. Bu teoriler gerçekleşmeyince ve genel olarak izleyicinin beklentisi de kendini bu teorilere yaslayınca WandaVision biraz başarısız bir proje gibi oldu bence. Sonra Falcon and the Winter Soldier geliyor. Bence bu görece iyi bir dizi. Biraz da karakterlerden dolayı, hani Wanda ne kadar büyücüyse Falcon ve Winter Soldier o kadar gerçekçi. Zaten onlar Captain America hikaye arkından geldikleri için biraz daha ayaklarının yere basması lazım. Bu dizi bunu sağlayabiliyordu. Hatta bu Avengers'ların biraz yüzeysel geçtiği snap ve blip kavramlarını da blip sonrası dönemi de gerçekçi işliyordu. Yani benim dizilerden beklentim buydu işte. Mesela Avengers Endgame blip sonrasını birkaç cümleyle geçebilir. Far From Home'da bununla ilgili şakalar yapılabilir ama Winter Soldier gidip blip döneminde insanların, gerçekten halkın yaşadığı şeyleri anlatınca o çizgi roman hissiyatı geliyor. Fakat işte Loki sonrası Marvel'ın Multiverse Saga'sı sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Yani Shang-Chi çok underrated kaldı. Eternals'a şu an yok gibi davranılıyor. Spider-Man No Way Home salonları doldurdu ve belki de gerçekten pandemi sonrası sinema salonlarını dolduran ilk film oldu. Ama bu da sırtını o multiverse konseptine ve geçmişteki Peter Parker'ların gelmesine yaslıyordu. Bu artık spoiler bile değil, biliyorsunuz. Doctor Strange Multiverse of Madness ismen Multiverse Saga'da olduğumuz için çok önemli duruyorken o da içindeki cameo'larda keyif vermek dışında pek bir şey yapamıyordu. Hatta şöyle söyleyeyim, bence No Way Home'da Multiverse konsepti daha iyi işleniyor. Oraya da geleceğiz bu arada. Multiverse Saga'da izlemeniz gereken, bu süreci anlamak için işler hangileri diye de bir konuşmak istiyorum. Sonra Miss Marvel, Thor Love and Thunder, She-Hulk derken gerçekten birazcık Marvel'ın çöküş döneminde gibiyiz. Bu arada bunlar dalga geçmesi daha kolay işler olduğu için insanlar gömmeyi daha çok seviyor ama gerçekten kötüydü. Hatta Miss Marvel'la ilgili bir potansiyel nasıl mahvedilir diye bir kayıt yapmıştım ben. Wakanda Forever Black Panther'in kalitesini devam ettiriyordu. Ant-Man and the Wasp'te çöküyoruz. Guardians of the Galaxy 3 ile çıkıyoruz ama Secret Invasion ile tekrar çöküyoruz ve şimdi işte Loki'nin ikinci sezonuna geldik. Ve ben bu inişli çıkışlı sürece, hype'ın azaldığı bu sürece rağmen Loki'nin birinci sezonunu izlemek istedim. Çünkü şöyle bir durum var ki Ant-Man 3'ün sonunda After Credits'inde biz Loki'yi görüyoruz. Neden? Çünkü aslında bu saganın ana düşmanı, bu saganın Thanos'u olacak olan Kang the Conqueror ilk olarak Loki dizisinde görünüyor. Filmlerde Ant-Man'le, film içeriklerinde Ant-Man 3'le tanışıyor olsak da kendisiyle aslında ilk Loki'de görmüştük 2 yıl önce. Dolayısıyla da After Credits'te Loki'ye bir gönderme yapılıyor. Zaten aslında biz bu multiverse kavramıyla No Way Home ve Doctor Strange 2'de tanışmış olsak da varyantlarla falan Ant-Man 3'te tanışıyoruz. Ve şimdi yani önümdeki uzun listeye bakınca aslında Marvel'ın bu çizgi romana yaklaşmak için yaptığı genişleme çabası birazcık ters tepmiş olabilir onlar adına. Çünkü ekranda bir şeyler izleyince de fazla dağınık görünüyor olabilir seyirci açısından. Çünkü düşünüyorum, gerçekten Multiverse Saga'nın ilerleyen kısımlarını anlamak için bence No Way Home ve Ant-Man 3 izlemek Loki 1. sezonla birlikte gayet yeterli duruyor. Ha, şöyle bir durum var. Marvel'ın yüzünü doğuya çeviren içeriklerinde Shang-Chi ve Miss Marvel gibilerini birbirine bağlayan bu ışınlanmalı, krili, bileklikli olaylar Marvel's filmine de lead edecek ve oradan da hani bu olay da multiverse'e dahil olabilir ama şu anda genel olarak bu Kang ve dallanan zaman çizgileri konsepti içerisinde şimdilik önemsiz duruyorlar. Bu açıdan aslında Multiverse Saga birazcık kabarık duruyor. Başta dediğim şeyle çelişiyorum gibi görünmeyeyim, yani çizgi roman hissiyatı evet niceliğin fazla olmasını gerektiriyor ama ekran karşısında zaman ayırdığınızda da insan birazcık nitelik arıyor. Yani eğer ki bu bahsettiğimiz içerikler eski Marvel standartında olsaydı, ki daha doğrusu belli bir Marvel standartındalar fakat ya orada ya da onun altında duruyorlar ve yeni bir şey vaat etmiyorlar. Bu durumda bir yerden sonra hani seyirci de neden izleyeyim ki sorusunu getiriyor gerçekten. Bana kalırsa Falcon and the Winter Soldier ve Hawkeye. Moon Knight'ı izlemediğim için söylüyorum bunu. Marvel'ın dizi tarafında, Marvel Studios dizileri tarafındaki en iyi iki işi. Loki'yi bile bunların altına koyuyorum. Fakat genel olarak Loki daha çok beğenilebilir çünkü Tom Hiddleston var. Yani o kadar güçlü bir figür ki gerçekten öldürülemedi zaten. Şimdi biliyorsunuz Infinity War'da Loki ölmüştü ve bu çok yerinde, çok ciddi, filmin başında nefesinizi kesip odağınızı inanılmaz arttıran gerçekçi bir ölümdü. Fakat işte çizgi roman uyarlaması izliyoruz. Burada kimse asla gerçekten ölmüyor. Hele de daha fazla filmde oynamayı kabul eden bir Tom Hiddleston'ınız varsa elinizde. Sonra Endgame'de Tesseract'ı alıp başka bir zaman çizgisine geçerek Loki dirildi. Fakat bu sırada ne olmuş? Loki kutsal zaman çizgisine aykırı bir hareket yapmış ve TVA denen Time Variant Authority diye de Loki dizisinde tanıştığımız kurum, kuruluş diyeyim, tarafından yargılanıyor. Loki dizisi de bu hikayeyi anlatıyor zaten. Ve işte gerçekten zaman kavramı Marvel Sinematik Evreni'nde nasıl işleniyor? Bu ana zaman çizgisi nedir? Bundan dallanmalar nasıl oluyor? Hangi dallanmalar zararlı? Dallanmaları nasıl bu TVA organizasyonu engellemeye çalışıyor? Bunların hepsi Loki dizisinde anlatılıyor. Ve bu şu açıdan mantıklı. Evet, yani dizileri yapılan isimlere bakıyorum. Bunların en eskileri de herhalde Marvel Sinematik Evreni'nin içinde Loki'dir. En popüleri de Loki'dir gibi hissediyorum. Şimdi bakmadım ona. Hawkeye ve Falcon'la belki kapışabilir ama popülerlik olarak Loki müthiş. Zaten Tom Hiddleston'ın performansı da yine dizide müthiş. Diziyi izleten şeylerden biri de o oluyor. Dolayısıyla yani böyle Marvel'a ilginiz şu anda 10 üzerinden 7 falansa Loki kesinlikle izlenesi bir iş. 10 üzeri 6'da işler biraz aksamaya başlıyor. Orada çok net konuşamamaya başlıyorum. Orada mesela Tom Hiddleston sevginiz önemli hale geliyor. Owen Wilson sevginiz önemli hale geliyor. Bunlar bu arada gayet iyi karakterler. Loki'nin yaptığı iyi işlerden biri de o. Gerçekten hani Sylvia karakteri ve Owen Wilson, Mobius karakteri falan böyle kayda değer, ileride de daha çok göreceğimize emin olduğumuz karakterler olmuş. Girip onları öğrenilmesi için bile izlenmesi hoş olabilir. Prodüksiyonu da iyi bu arada, yani sırf 3. o başka bir gezegende geçen Lamentis bölümünde bile bir, yani herhalde Blade Runner 2077 ile falan yarışabilecek görsel efektler vardı. Marvel'ın, Marvel Studios'un dizilerine film bütçesi ayırdığını She-Hulk hariç galiba genel olarak görebiliyoruz. Fakat işte söz konusu 6 bölüm, 6 çarpı 40 dakikadan 6 bölüm izlemek olunca işler biraz tatsızlaşıyor. Bahsettiğim mesela Lamentis bölümünün görsel efektleri çok iyiyken aslında filler'da bir bölüm hissiyatı veriyor ve bence yani bir şeye film bütçesi harcanıyorsa süresinin de ona yakın tutulmasında çok bir sıkıntı yok. Yani 4 bölümde olabilecek gibi bir his veriyor Loki dizisi. Hani 4x40, 4x50 dakikalardan böyle film süresini aşan 3-3,5 saatlik bir dizi yapısı da Loki'yi kurtarırmış gibi geldi bana. Çünkü gerek işte bu Lamentis'te geçirdikleri vakit, sonra gerek spoiler olacak bir yerde daha vakit geçiriyorlar ve onlar böyle izlemesek de olurdu gibi durumlar. Bu dediklerim sizi merak ettirdiyse ama Loki dizisine de ayıracak vaktim yok falan diyorsanız, bence sadece son bölümü izleyerek bile Marvel Multiverse Saga'da kendinizi güncele getirebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra da son olarak böyle Loki dizisiyle ilgili ve bu Multiverse Saga'nın gittiği yerle ilgili biraz Loki'den spoilerlarla konuşarak devam edeceğim diyerek uyarımı yapıyorum. Şimdi Loki'nin bence Multiverse muhabbetleriyle ilgili önemli iki noktası var. Biri Multiversal War, Multiverse Savaşı çok fazla anılıyor. Ben Ant-Man and the Wasp'te bu kadar anıldığını hatırlamıyorum. Yani orada kötü kötü şeyler yaptığı için Kang galiba sürülmüştü ama bu sefer hani işte bu savaş yaşandı, ben savaşı durdurdum, bu çok kötü bir şey, de bunu yaşatmayın falan filan gibi daha fazla açıklama yapıyor ve daha fazla merak uyandırıyor. Bu kısımları bence güzeldi. İkincisi de bundan tam olarak emin değilim. İnternette de henüz teori ve insanların kendi heyecanlanmaları, heyecan kırıntıları dışında bir şey göremedim ama incursion ihtimali. Şimdi incursion'ı yanılmıyorsam Doctor Strange 2'de gördük. Orada Wanda'nın yaptığı şey iki gezegenin ya da iki evrenin tam hatırlayamıyorum birbirini yok etmesine sebep oluyordu. Zaten Wanda'ya da o diğer evrenin Illuminati ekibi bu yüzden saldırıyordu. En sonunda da işte bu durumu engelliyorlardı Doctor Strange'ler falan. Burada da benzer bir durum oluyor. Ve Lamentis gezegenine çarpacak olan bir başka gezegen bana Incursion'ı hatırlattı. Incursion kelimesi kesinlikle anılmıyor fakat bence Incursion olması bunun çok mantıklı. Çünkü şu an zaten Multiverse Saga'nın ileride Secret Wars filmi izleyeceğimizi de düşünürsek gittiği yol bu Jonathan Hickman'ın son dönemde yazdığı 2015 civarlarında galiba Avengers serisiyle ilgili. Ve bu Avengers serisi inanılmaz karmaşık yapısıyla birkaç farklı İşte Avengers'ta, New Avengers'ta vesaire işlenerek dallanan yapısıyla çok ilgi çekmişti. Orada da konu zaten Incursion'la alakalıydı. Bu Incursion'lar yaşanıyormuş. Gezegenler, dünyalar birbirine çarpıp birbirini yok ediyormuş. Bir tanesi kalıyormuş ve bunu da engellemek için Illuminati ekibi, yani dünyanın en iyi süper kahramanlarının kurduğu gizli Illuminati ekibinin mücadele ettiğini görüyorduk. Bu da ilerleyen dönemde sonrasında sanırım o serinin Secret Wars'a falan bağlanıyordu. Tamamı hakkında benim bile bilgi sahibi olmadığım enteresan bir yapı ve bizim de bu filmlere ve dizilere dağılan Marvel Sinematik Evreni için bunun da bir incursion olduğunu, hatta belki Loki 2. sezonda buna dair bir şeyler de görebileceğimizi düşünüyorum. Onun dışında da dediğim gibi Loki hani Falcon veya Hawkeye dizileri gibi ayakları yere sağlam basan bir iş değildi bence. Filler kısımları çok fazlaydı karakterleri iyi olmasına rağmen veya böyle yeterince ciddi izlesem, odaklansam konu açığı çok bulunabilecek gibiydi. İşte şeyleri falan tam kestiremedim mesela. Bunlar budanıyor ama budandıkları yere tempet götürebiliyorlar. Bunlar hani zorladığımızda pilot hole sebep olabilecek şeyler gibi geldi hep bana. Ama onun dışında da Moon Knight'ı hariç tutuyorum. En iyi 3. dizisi olur şu an ilk sezonuyla Marvel Sinematik Evreni'nin. Marvel Sinematik Evreni'nin 2. sezona sahip ilk dizisi de olacak. Bu arada WandaVision'daki heyecanım gibi bölüm bölüm inceleme yapacağımı hiç zannetmemekle beraber 2. sezonun içerisinde veya sonunda heyecan verici şeyler yaşanırsa bir podcast bölümü kaydetmeyi daha umuyorum diyerek burada noktalıyorum. Bir başka Farklı Evren podcast bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar.